Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 17. ayrım. 8. bölüm. Evin kafasında yer eden, tiyatro camiasındakilerin para içinde yüzdüklerine, bohem hayatı yaşadıklarına dair ön yargı, Michael Proctor'un evini görünce sarsılmıştı. Fakat Evin bu düşüncesi, Linus Quim'in apartman dairesi demeye bin şahit isteyen evine vardığında tek kelimeyle yerle bir oldu. Sokakta yaşamanın bir gömlek üstü işte. Binanın zemin katındaki tek odalı eve şöyle bir bakar bakmaz başını salladı. Kirli, delik deşik olmuş camların önündeki güvenlik pervazı çamur içindeydi. Güneş ışığı bu pisliği aşıp içeri sızamaz olmuştu. Fakat bu çamurlu pervaz dışarıdaki bitmek bilmeyen trafik gürültüsünü de odanın tam aşağısından geçen metronun yarattığı rahatsız edici titreşimleri de kesemiyordu tabii. ''Işıklar açılsın!'' diye komut verdi Eve. Tavandaki toza batmış aydınlatmadan titrek, mecalsiz, sarı bir ışık geldi. Eve ellerini dalgın dalgın ceketinin ceplerine soktu. İçerisi kuvvetli bir kış sonu rüzgarının hüküm sürdüğü sokaktan bile soğuktu. Bina olduğu gibi ter, toz ve muhtemelen önceki gece pişirilmiş kıymalı bezelye kokuyordu. ''Bu adam bir yılda ne kadar kazanıyor demiştin?'' diye sordu Peabody'ye. Peabody el bilgisayarını çıkardı. Sendika standartlarına göre gösteri başına 800 alıyor olması lazım. Ayrıca set kurma, sökme, kaldırma, fazla mesaiye kalma durumlarında saat başı artan ekstra bir ücret ödeniyor. Sendika bu ücretin %25'ini kesiyor. Emeklilik, sağlık sigortası filan gibi şeyler için alıyor. Yine de adamımızın eline yılda 300 bin kadar para geçiyormuş. Buna rağmen bu şartlarda yaşamayı seçmiş, öyle mi? O zaman parasını ya çarçur ediyor ya da bir köşeye atıyordu. Bilgisayarın başına geçti. Elindeki benim yeni kurtulduğum zımbırtıdan bile eski. Bilgisayar açılsın. Bilgisayar zorlukla tıkırdayarak çalışmaya başladı. Ekranda bulanık bir mavi ışık belirdi. Linus Quim'in parasal hesaplarını göster. Veri gösterimi için şifreyi giriniz. Şimdi görürsün şifreyi. Bilgisayarı şöyle bir yumrukladı. Sonra rütbesini ve rozet numarasını bildirdi. İstenen veriler mahremiyet yasası uyarınca korunmaktadır. Şifre girilmelidir. Peabody, sen hallet şunu. Eve bilgisayarın başından kalktı. Karton gibi incecik bir dolabın yanına gidip çekmecelerini karıştırmaya başladı. O sırada bilgisayarla cebelleşen Peabody, ''Maç çizelgeleri var burada.'' diye seslendi. ''Çeşit çeşit defter de var. Adamımız maç bahislerine girmeyi seviyormuş. Kazandığı para da buraya gidiyor olabilir. Girdiği bütün bahisleri bu defterlere yazmış. Hem kazandıklarını hem kaybettiklerini. Genellikle kaybediyormuş.'' Fakat ufak tefek paralar kaybetmiş, pek de dişli bir bahisçi değilmiş hani. Başka bir çekmeceyi açtı Eve. Vay, şuna bak. Tropik ada broşürleri bunlar. Para kayıtlarını boş ver Peabody. Bak bakalım bilgisayarda Tahiti üzerine araştırma yapmış mı? Çekmeceleri bırakıp dolap kısmına yöneldi. Dolaptaki birkaç gömleği didikledi, ceplerini yokladı. Ayakkabıların içine bir şey saklanmış mı diye baktı. Görebildiği kadarıyla bu adam elinde hiçbir şey tutmuyordu. Ne bir not, ne bir fotoğraf, ne de kişisel bir disk. Defterlerinden başka bir şey yoktu. Dolabında onu bir hafta idare edecek kadar giysi vardı. Hayli eski giyeceklerdi bunlar. İçlerinde kırış kırış olmuş bir takım elbise de vardı. Yiyecek dolaplarındaysa birkaç paket tek kullanımlık kurutulmuş et, birkaç şişe içki ve mega boy soya cipsi bulunuyordu. Eve paketi çıkardı, dik dik baktı. Bu kadar eli sıkı bir adam neden gidip mega boy cips alır, sonra da bunu mideye indirmeden kendini asar ki? Belki morali çok bozuktu. Bazı insanlar moralleri bozuk olduğunda yemek yiyemezler. Bense gider en yüksek kalori hangi yiyecekte varsa ona dadanırım. Bana kalırsa dün akşamda bu sabahta bir şeyler yemiş. Baksana geri dönüşüm kutusu ağzına kadar dolmuş. Otopside belli olacaktır zaten. Tiksine tiksine elini kutuya soktu, boş bir torba çıkardı. Soya cipsi. Bence dün bir paket bitirdi. Sonra da bir sonraki öğün için yediğini hazır etti. Buzdolabında yarım şişe içki var. Dolapta iki şişe daha duruyor. Belki de... Hah! Tahiti tahminin isabetli çıktı Dallas. Peabody doğruldu. Son veri taraması buymuş. Resimlere, turistik bilgilere, hava tahminlerine bakmış. O sırada bilgisayardan ritmik, egzotik bir müzik sesi gelmeye başladı. Bir de yarı çıplak dansçı kızlara. Bu kent sakini arkadaş ne demeye uzak adalara merak salmış acaba? Eve bilgisayara yaklaştı. Kabile müziği eşliğinde etkileyici bir dans gösterisi yapan yerli kadınları seyretti. New York-Tahiti arası ulaşım bilgileri ve giderlerine dair yapılan son aramayı göster. Araştırılıyor. Ulaşım verilerine dair son arama, Linus Quim tarafından 28 Mart 2059 saat 3'te gerçekleştirildi. Arama sonuçları şöyle. Rourke Hava Yolları günlük aktarmasız seferler yapıyor. Tabii, tabii, dedi Eve kuru bir sesle. Bilgisayar, beklemede kal. Quim daha bu sabah Tahiti seferlerini incelemiş. Hiç de vicdan azabından, depresyondan kahrolan birine benzemiyor. Bilgisayar, Linus Quim'in pasaport ve vize bilgilerini göster. Araştırılıyor. Linus Quim, 26 Mart 2059 saat 14'te pasaport başvurusu yapıldı. Bir yolculuğa çıkacaktın değil mi Linus? Eve geri geri gitti. Ne gördün, ne biliyordun diye mırıldandı. Peki ya o ada tatilinin parasını kimden çıkaracaktın? Bu bilgisayarı Feeney'e götürelim Peabody. Eliza Rothschild, tiyatro sahnesine ilk defa 6 aylıkken çıkmış, bir politik komedi oyununda huysuz halleriyle anne babasını sinir eden bebek rolüyle boy göstermişti. İşin sonunda oyun fos çıkmış ama Eliza eleştirmenlerin sevgilisi olmuştu. Annesi onu bir seçmeden diğerine sürükleyip dururdu. Eliza 10 yaşına geldiğinde sahnelerin de ekranların da gediklisi olmuştu. 20 yaşındaysa saygıdeğer bir karakter oyuncusuna dönüşmüştü. Bir oda dolusu ödülü, 3 kıtada evleri ve geride bıraktığı bir evlenip boşanma öyküsü vardı şimdi. Bir daha da evlenmemişti. 40'ına geldiğinde ise bu ortamlarda o kadar uzun süredir bulunur olmuştu ki artık yapımcılar dahil hiç kimse yüzünü görmek istemiyordu. O da yüzü eskimemiş de artık kendisine emekliye ayırmış gibi davrandı. Sonraki 10 yılını seyahat ederek, çılgın partiler düzenleyerek ve can sıkıntısıyla mücadele etmeye çabalayarak geçirdi. Beklenmeyen şahidin tiyatro uyarlamasında Bayan Pimsoll rolünü oynama ihtimali doğduğunda önce bu rolü pek istemiyormuş gibi davrandı. Kendisini biraz naza çekti, dil dökmelerine izin verdi. Kendi başına kaldıkça da mutluluk ve şükran dolu gözyaşları döktü. Tiyatroyu hiçbir kadını ve erkeği sevmediği kadar çok seviyordu. Güvenlik ekranı kapısına gelen polisleri gösterirken de rolünü vakarla, ihtiyatla oynamaya hazırlandı. Kapıyı kendisi açtı. Hayli çekici bir kadındı, olduğundan genç görünmeye hiç uğraşmazdı. Kızıl kestane saçları yer yer beyazlamış, ela gözlerinin çevresindeki deri iyice kırışmıştı. Kısa, yapılı bedenine kalçaları saran bir tunikle bir pantolon geçirmişti. Eve'i karşılarken yüzüklerle dolu elini uzattı. Mesafeli bir tavırla gülümsedi ve sonra geriledi. Yumuşak fakat kendinden emin bir sesle "İyi günler," dedi. Polislerin böyle dakik olduğunu görmek insana güven veriyor. "Bize zaman ayırdığınız için teşekkürler, Bayan Rothschild. Başka bir seçeneğim de yoktu zaten, öyle değil mi? Avukatınızı çağırmakta ve sizin namınıza konuşmasına izin vermekte serbestsiniz." "Tabii. Zaten avukatım da belki kendim konuşmamaya karar veririm diye hazır bekliyor." Oturma odasına doğru ilerledim. "Eşinizi tanıyorum Teğmen. Bugüne dek karşılaştığım en ölümcül cazibeli erkek diyebilirim. Belki o size Bayan Plimsoll rolünü oynamaya, sahnelere dönmeye kolay kolay razı olmadığımı anlatmıştır. Fakat dürüst olmak gerekirse Rourke'a fazla direnemedim." Eliza yeniden gülümsedi. Uzun arkalıklı, örme, zarif bir sandalyeye oturdu. Sandalyenin geniş kolçaklarına dirseklerini dayadı, kollarını göğsünde kavuşturdu. "Kim direnebilir ki? Rourke sizi sahnelere dönmeye ikna etti demek. Eminim siz de gayet iyi biliyorsunuzdur. Rourke'un tatlı diliyle yola getiremeyeceği kadın yoktur. Ya da yolundan döndüremeyeceği. Eliza Eve'i uzun uzun süzdü ve sonra da boş boş Peabody'ye baktı. Tabii siz buraya Rourke hakkında değil, bir başka ölümcül cazibeli adam hakkında konuşmaya geldiniz. Yalnız bana kalırsa Richard da kocanızdaki albeni ve o albeninin altında yatan incelik yoktu. Daha iyisini bulamadığım için incelik kelimesiyle yetineceğiz. Richard Draco'yla bir gönül ilişkisi içinde miydiniz? Eliza gözlerini kırpıştırdı, uzun ve gösterişli bir kahkaha patlattı. Ah kuzum, iltifat mıydı bu, yoksa hakaret mi? İçini çekti. Sanki gülme krizi geçirmiş de kalbi teklemiş gibi göğsüne hafifçe vurdu. Şöyle söyleyeyim, Richard o alandaki becerilerini katiyen benimle vakit geçirerek ziyan etmezdi. Biz henüz gençken bile gösterişsiz, alelade bir fiziğim olduğunu düşünürdü. Fazla entelektüelsin derdi bana. Bir kadının kültürel anlamda birikimli olmasını kusur sayardı. Eliza söylediklerinin çok ters bir yöne gitmekte olduğunu fark edip biraz duraladı. Sonra aklında ne varsa söyleyip bitirmeye karar verdi. Richard'ın meziyetleri arasında beyefendilik yoktu. Sık sık cazibeden yoksun olduğumu söyler dalga geçerdi. Bu sözleri duymaktan hoşlanmazdım ama bunlara gücenmezdim de, zira bana böyle davranmasının nedeni açıktı. Benden geçeli çok oldu, anlıyorsunuz değil mi? Yani onun kıstaslarına uymayacak kadar yaşlıydım. Başka bir deyişle haddinden fazla bağımsızdım. Kendi kendime yetiyordum. Richard ise genç ve kırılgan kadınları tercih ederdi. Bu sözler Eve sanki uzun zamandır birikmiş ve sel olup çıkıvermiş gibi geldi. O halde ilişkiniz sadece iş arkadaşlığından ibaretti, öyle mi? Evet, arkadaş ortamında görüştüğümüz olur da elbette. Tiyatrocular tabiri caizse, hatta tabir de sayılmaz, ensest ilişkiler sürdüren bir topluluğun üyeleridir. Yıllar yılı hep aynı partilere, temsillere ve başka etkinliklere katılmışızdır. Asla bir çift olarak değil tabii. Medeni bir ilişkimiz vardı. Onun bana karşı cinsel anlamda ilgi duymadığını ikimiz de bildiğimizden aramızda gerilim yaşanmazdı. Medeni diye yeniledi Eve. Fakat dostça değil. Hayır, hiçbir dönemde dostça bir ilişki kurduğumuzu söyleyemeyeceğim. Açılış gecesi bar sahnesiyle mahkeme sahnesi arasında geçen sürede nerede olduğunuzu söyler misiniz? Kristin Wolin'in tanık sıfatıyla çağrıldığı sahneden söz ediyorum. Tabii ki söyleyebilirim. Sahnede ne zaman, nerede durduğum bellidir. O sırada makyajımı kontrol etmek için soyunma odama gitmiştim. Makyajımı kendim yapmayı tercih ediyorum. Çoğumuz öyleyizdir. Bir süre kuliste kaldım. Bir sonraki sahnemde balkonda durmam, mahkeme salonunu ve Sir Wilfrid'i izlemem gerekiyordu. Diana karakteri ve birkaç figüran da oradaydı. O sahneler arasında gördüğünüz, konuştuğunuz biri oldu mu? Eminim ki olmuştur. Eliza parmaklarını birleştirerek küçük bir çatı figürü yaptı, sonra bozdu. Sahne arkasında teknik ekipten pek çok kişi olur. Bazılarıyla iki kelime etmiş olabilirim. Carly ile de denk geldik. Denk mi geldiniz? Evet, soyunma odamdan çıktığımda o da kendininkine gidiyordu. Acelesi vardı. Sıramız gelmek üzereydi çünkü. Konuşmuş muyduk sahi? Eliza dudaklarını kenetledi. Gözlerini tavana dikerek hafızasını tazelemeye çalıştı. Sanırım konuşmuştuk. Richard'dan yakınmıştı, poposunu çimdiklediğini ya da ellediğini söylemişti galiba. Epey rahatsız olmuştu bundan. Richard'ın yaptığını düşününce rahatsız olması da doğal. Asil duruşunu hiç bozmadan oturuyor, pırıl pırıl gözlerini Eve'in gözlerinden bir an olsun ayırmıyordu. Carly'i anlamakta zorlanıyorum doğrusu. O tabiatta bir adamla içli dışlı olmamayı, mesafeyi korumayı bilecek kadar aklı başında. Sonra ikinci kata çıktım, işaretimi beklerken Kenneth'la konuştuk. Sanırım benzer bir yorumu Kenneth'a da yaptım. Onunla da görüştünüz yani. Evet, bir aşağı bir yukarı dolanıyor, kendi kendine konuşuyordu. Sahne almadan önce genellikle öyle yapar. Anlattıklarımı duydu mu, hatta beni fark etti mi emin değilim. Kenneth, karakterinin içinde kalmaya gayret eden bir oyuncudur. Hemşire Plimsoll karakterinden uzak durur mesela. Başka kimseyi gördünüz mü? Evet, Michael Proctor'u da gördüm. Sahne arkasında yan taraftaydı. Eminim bir gün gelip de Wally rolünde oynama fırsatı bulacağı gecenin hayalini kuruyordu. Yani tabii ki bir an için bile böyle bir şey yapma planı kurduğundan değil. Ne kadar zavallı bir hali var, değil mi? Bu mesleğin onu bir yıla kalmaz çiğneyip tüküreceğinden hiç şüphem yok. Ya Arina Mansfield? Onu da gördünüz mü? Elbette gördüm. Aceleyle odasına gidiyordu. O iki sahne arasında kostümünü ve makyajını olduğu gibi değiştirmesi gerekiyordu. Yanımdan hızla geçip gitti. Fakat işin doğrusu, eğer sahneler arasında oyuncuların nerede olduğunu, ne yaptığını öğrenmek istiyorsanız, konuşmanız gereken kişi biz değiliz. Sizin Queen'le konuşmanız lazım. Sahne arkası ekibinin başıdır o. Ufak tefek, hırpani kılıklı bir adamdır. O sinsi bakışlı gözlerinden neredeyse hiçbir şey kaçmaz. Aynı anda her yerdedir. Artık öyle değil, dedi Eve yavaşça. Linus Quim bu sabah tiyatroda boynundan asılmış halde ölü bulundu, alt katta. Eliza'nın o gösterişli maskesi ilk kez darbe aldı. Titremeye başlayan elini kalbine götürdü. Asılmış mı? O iyi eğitimli sesi bu sözcüğü telaffuz ederken kısıldı. Asılmış mı? Dedi tekrar. Bir yanlışlık olmalı. Quim gibi zararsız bir adamcağızı kim öldürür ki? Görünüşe göre kendini öldürmüş. Saçmalık. Eliza ayağa fırladı. Tam bir saçmalık bu. İnsanın kendi canını alabilmesi için ya çok cesur ya da çok korkak olması lazım. Quim ikisi de değildi. O sadece sinir bozucu, işini iyi yapsa da işinden asla keyif almıyormuş gibi görünen bir adamdı. Eğer ölmüşse biri öldürmüştür onu. İkinci ölüm bu. Tiyatrodan iki kişi öldü. Felaketler üçer üçer gelir. Sırada kim var peki? Eliza zangır zangır titremeye başladı. Kendisini tekrar sandalyeye bıraktı. Biri bizi öldürüyor. Gözlerindeki hevesli, meraklı bakış yok olmuştu. Dudaklarındaki muzip gülümseme solup endişeli bir hal aldı. Temel Dallas, Agatha Christie'nin kaleme aldığı başka bir oyun vardır. 10 Küçük Zenci. O oyunda birbirleriyle uzaktan ilişkili 10 kişi teker teker öldürülür. Bu gidişe dur demeniz lazım. Niyetim de bu zaten. Birilerinin size zarar verme ihtimali, nedeni var mı Bayan Rothschild? Hayır. Hayır. Canımı almak isteyecek kadar büyük düşmanlarım yok. Fakat şimdi en az bir kişi çıktı. Biz tiyatrocuların batıl inancı çoktur. İki kişi öldüyse o sayı mutlaka üçe tamamlanacaktır. Bir şeyler yapmazsanız tamamlanacaktır. O sırada güvenlik bağlantısı ses çıkardı ve Eliza'yı yerinden hoplattı. Lobi görevlisinin neşeli yüzü ekranda belirdi. Bayan Lansdowne sizi görmeye gelmiş Bayan Rothschild. Kendisini yönlendireyim mi? Şu an müsait değilim diye söze girdi Eliza. Fakat Eve elini kaldırarak kadına mani oldu. Lütfen bırakın gelsin. Eliza elini saçlarına götürdü. Evet, lütfen yönlendirin. Carly buraya sık sık gelir mi diye sordu Eve. Pek sayılmaz. Önceden gelmişliği var elbette. Misafir severim. Carly'nin daha önce böyle çat kapı geldiğini hiç hatırlamıyorum. Şu an onunla çene çalacak halim yok gerçekten. Hiç sorun değil. Benim var, dedi Eve. O sırada zil çaldı. Ben bakarım. Eve bir an durup Carly'nin güvenlik ekranında beliren yüzünü inceledi. Kadının tek kelimeyle çıldırmış gibi bir hali vardı. Kendisine kapıyı açanın Eve olduğunu görünce önce şaşırdı, sonra ifadesi derhal sakinleşerek endişesiz bir meraka dönüştü. Temel Dallas, burada olduğunuzu bilmiyordum. Eliza'ya uğramak için kötü bir zaman seçmişim besbelli. Beni görüşmemizi sürdürmek üzere tekrar sizi bulma zahmetinden kurtarmış oldunuz. Ne yazık ki avukatımı yanımda gezdirmiyorum. İçeri girdi. Alışverişe çıkmıştım, bir uğrayayım dedim. Eve'in bomboş ellerine şüpheyle baktığını fark etti. Bir iki parça şeyi daireme yollattım. Elim kolum dolu gezmekten nefret ederim de. Eliza? Kali kollarını iki yana açarak odaya süzüldü. Eliza ile odanın ortasında buluştular. Hafifçe sarıldılar. Dudaklarını değdirmeden iki yanaktan öpüştüler. Polisle görüşmekte olduğunu bilmiyordum. Sizi yalnız bırakayım mı? Hayır. Eliza Carly'i kolundan sımsıkı kavradı. Carly, teğmen az önce bana Quim'in öldüğünü söyledi. Linus Quim'in. Biliyorum. Carly döndü ve Eliza'nın kolunu tuttu. Ekranda, haber bülteninde gördüm. Alışverişe gittiğinizi sanıyordum. Öyleydim. Carly başını sallayarak Eve'i onayladı. Genç kadının biri spor ve iç çamaşırı bölümündekilerin yarısını toplamış deniyordu. Yanındaki genç adam da el bilgisayarını açmış oyalanıyordu. Quim'in adı söylendi ve dikkatimi çekti. Elini kaldırdı. Sanki kendisiyle mücadele ediyormuş gibi bir hareket yaptı. Altüst etti beni bu haber. Dürüst olmak gerekirse tam bir paniğe soktu. Haberi duyduğumda ne düşüneceğimi bilemedim. Sadece birkaç blok uzaktaydım, o yüzden kalktım geldim. Bunu anlayacak birilerine anlatmak istedim. Neyi anlayacak? Diye sordu Eve. Bültende Quim'in ölümünün Richard'ınkiyle bağlantılı olabileceğini söylediler. Öyle bir şey nasıl olur aklım almıyor doğrusu. Richard ne teknik ekibi ne diğer görevlileri tanımazdı, dikkat bile etmezdi. Ona sorarsanız dekor sihirle kuruluyor, değiştiriliyordu. Tabii bir sorun çıktığında işler değişiyordu. O zaman ekibi sözle veya fiziksel olarak tartaklıyor, taciz ediyordu. Quim hiçbir işareti kaçırmayan bir çalışandı. Bu yüzden de Richard onun varlığından haberdar bile değildi muhtemelen. Bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı olabilir ki? Fakat siz Quim'in varlığından haberdardınız, öyle mi? Elbette, küçük tuhaf bir adamdı. Hafifçe ürperdi. Eliza, sana zahmet olmazsa bir içki çok makbule geçer. Ben de isterim aslında, dedi Eliza. Zile basarak servis droidini çağırdı. Açılış gecesi Quim'i gördünüz mü, diye sordu Eve. Gördüm. O bilindik, ketum, somurtkan haliyle her zaman ne yapıyorduysa onu yapıyordu. Onunla konuştunuz mu? Konuşmuş olabilirim, hatırlamıyorum, dedi Carly. Droid odaya girdi. Bir vodka alayım, sek, duble olsun. Draco öldürüldüğü zaman bu kadar altüst olmuş bir haliniz yoktu. Hem de gözlerinizin önünde olmuştu o olay. Carly cevabı yapıştırdı. Herhangi birinin Richard'ı öldürmesi için bir düzine neden sayabilirim size. Siz de dahil. Evet, droidten bardağı aldı, hemen biraz yudumladı. Kesinlikle ben dahil. Fakat Quim her şeyi değiştiriyor. Eğer ölümleri bağlantılıysa bilmek istiyorum. Çünkü bunu düşünmek bile çok korkutuyor beni. Felaketler üçer üçer gelir, dedi Eliza. Sesi tok ve heyecanlıydı. Ah, çok sağ ol hayatım. Tam da duymaya ihtiyacım olan şeyleri söyledin yani. Carly bardağını kaldırdı, kafaya dikti. Bu insanlar bir acayip. Eve araca bindi. Polis merkezine doğru yola çıktı. İş arkadaşlarından biri resmen ayaklarının dibinde kalbinden bıçaklanıyor, onlar tutmuş tüh tüh şu işe bak filan diyorlar sadece. Sonra teknik eleman asılıncaysa darmadağın oluyorlar. Araba linkinden Fini'yi aradı. Önceki 48 saatte ev linkinden hiçbir görüşme yapmamış, ne birini aramış ne aranmış diye anlatmaya başladı Fini. Listendeki kimseyle konuşmamış kesinlikle. İki haftada bir bahisçisiyle Arena topu bahisleriyle ilgili görüşüyormuş. Bahis oynarken yasal limiti aşmamış. Biraz da ilginç bir şeyden bahset. Şimdi uyuyakalacağım burada. Tahiti'ye birinci sınıf bilet ayırtmış fakat satın almamış. Sadece gidiş bileti. Sonraki hafta için. Ayrıca Ada Keyif Oteli'nde de bir VIP suite ayırtmış. Tam bir aylığına. Emlak bilgisi almak için görüşmeler yaptığı da olmuş. Dağ evlerine bakıyormuş. Oradaki ev fiyatları adamın maddi birikiminin dörtte birine denk düşüyor. Bileti ve suiti de hesaba katınca parası neredeyse suyunu çekiyor. O halde yüklü bir paraya konmayı umuyormuş. Ya da abartılı bir hayalperestmiş. Ünitesinde daha önce de bu konuda araştırma yaptığına dair bir şeye rastlamadım. Yani öyle Hobi olarak filan da bakmıyormuş. Bir katile şantaj yapmak insana iyi para getirir. Ya da dar ağacı getirir, diye ekledi Fini. Evet, ben morga gidiyorum. Morsun başının etini yiyeceğim. Bunu senden daha iyi kimse yapamaz, dedi Fini. Eve bağlantıyı sona erdirdi. 17. ayrımın sonu. Sayfa 173. Devamı 18. ayrımda.